Ayrım 13.
Sayfa 117. Evler gittikçe yoksullaşıyor, seyreliyordu. Bu kenar mahallede yoksul Türklerle Ermeniler otururlardı karışık. Ermeniler kocaman havanlarda kahve dövüp satarlardı. Türklerse hamallık, ırgatlık ederlerdi. Pervola'ya yaklaşıyorlardı veletler. Şu ana kadar koşarak gelen dört kafadar şimdi yavaşlamıştı. Peş peşe sıralanıp duvar diplerinden yürümeye başlamışlardı. En önde de Trasaki gidiyordu düdüğü elinde. Trasaki birden durakladı. Evlerinin kapısında süslü, sarı saçlarında kırmızı bir fiyonk, toparlak, tomurcuk gibi iyi yürekli, neşeli Pervola kız görünmüştü. Sakız çiğniyordu. Trasaki arkadaşlarına döndü. "Dikkat," dedi. "İşte kız." Sesi boğuk çıkıyordu. "Hep beraber. Düdük çalıp hemen saldıracağım. Hemen şimdi. Kimseciklerde yok ortalıkta." Az daha ilerlediler. Şimdi Pervola kız çiçek açmış, kıpırdamadan karşılarındaydı heybetli. Yüzü karşı duvarda aşk cilveleriyle boğuşan, hırlaşan iki kediye dönüktü. Kız kaçırmaya çıkan dört pızdık şimdi iyice sokulmuşlardı kızın olduğu yere. Duvara yapışmışlar, soluklarını tutuyorlardı. Trasaki aşağı yoldan yana baktı. Kimsecikler yoktu. Düdüğü dudaklarına kıstırdı, çaldı. Kızın üstüne atıldı. Ardından da öteki üç arkadaşı kediler gibi gırtlaklarını yırtarak bağırıyorlardı. Kızcağızı Trasaki bir budundan, Nikola öbüründen, Andriko bacaklarından yakalamışlardı. Manolya da ağzını tıkıyordu bağırmaması için. Soluk soluğaydılar, savaşıyorlardı. Kız dolguncaydı, ağırcaydı. Şimdi kızı karga tulumba etmişlerdi ama ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Pervola'ya diye komut verdi Trasaki. Sıkı tutun, kaçmasın, marş marş, doğru bahçeye. Harap kapının eşiğinden bahçeye doğru gittiler. Güçleri tükenmişti. Kızı otların üzerine bıraktılar. Sonra çevresinde durup baktılar. Kırmızı fiyonk çözülmüş, sarı saçları omuzlarına dökülmüştü kızın. Entarisi diz kapaklarına dek sıyrılmıştı. Sımsıkı, dimdik göğüsleri ince gömleğinin altında kımıl kımıldı. Kız başlangıçta korkmuştu ama az sonra kimlerin kendisini kaçırdığını anlayınca huylanmaya, kıkırdamaya başlamıştı. Şimdi de otların üstünde çapkın gözleri yarı yumuk onlara bakıyor, bekliyordu. "Ne yapacağız bunu şimdi?" diye sordu Nikola. Otların üstünde yatan kıza bakıyor, bir karara varamıyordu. "Tükürelim," diye önerdi Manolio. Dördü birden tükürmeye başladılar kızcağıza ama hınçlarını alamadılar. Bu değildi istedikleri. Umutsuz durup kıza baktılar. Başka bir şey, bambaşka bir şey yapmalıydılar ona. Ama neydi bu yapılması gereken, kestiremiyorlardı. "Dövelim, bir güzel ıslatalım şunu," dedi Andriko elindeki değneği kaldırarak. Dördü birden kızın üstüne çullanıp vurmaya başladılar değnekle, iple. En güçlüleri olan Nikola da yumrukla. Kız şimdi müthiş korkmuş, yaygarayı basmıştı. "Çiğneyelim, ezelim," dedi Trasaki. "Ezelim de bağırmasın." "Kazık, ne olacak kazık," dedi Manolya belindeki kazığı alarak. "Onu da düşünürüz," diye karşılık verdi Trasaki. "Önce bir güzel ezelim." Dördü birden kızı çiğnemeye başladılar. Sırtında, karnının üzerinde tepiniyorlardı. Kızcağız otların üstünde kıvranıyor, iki yanına dönüyor, doğrulup kalkmak, kaçmak istiyordu. Ama dört kafadar kızı yeniden otlara deviriyor, çiğniyorlardı. İyice terlemişlerdi. Tükürmekten yorulmuşlardı, dövmekten, tekmelemekten. Şimdi durmuş kıza bakıyorlar, başka başka işkenceler tasarlıyorlardı kafalarında. İyice hınçlarını almalıydılar. Kızı kaçırıp yere çalarlarsa büyük sevinç duyacaklarını sanmışlardı. Aylardır bu kaçırma planını hazırlamışlardı. İşte şimdi kız önlerinde yatıyordu ama bundan hiçbir zevk duymuyorlardı. Dördü birden eğilip kızı seyrettiler kinli. "Bir çakı almalıydık yanımıza," dedi Trasaki. "Bir bıçak. Bıçaklayıp kanını görmeliydik. İşte bunu yapmalıydık." "Isırayım mı onu?" dedi Nikola. "Bir lokma et koparayım dişlerimle." "Hepimiz ısıralım," diye bağırdı Trasaki memnun. "Yok, teker teker sırayla," dedi Manolya. "Yok, hep birlikte," diye diretti Trasaki. Kızın ödü kopmuştu şimdi. Kaçmak için çırpınıyordu. Bas bas bağırıyordu. "İlk önce bir güzel bağlayalım," dedi Andriko, "kaçamasın." Nikola ipi açtı. Dördü birden kızın üstüne üşüştüler bağlamak için. Manolya kazığı çıkardı ama geç kalmışlardı. Yıkık kapının oradan ince, öfkeli bir ses duyuldu. ''Pis veletler!'' Dönüp sesin geldiği yere baktılar. Harap bahçenin yıkık kapısının eşiğinde Signor Paraskeva duruyordu yarı çıplak, elinde bir süpürge sapı. Dün gece yarılarına dek dükkanında saç kesmiş, surat tıraş etmişti. Yorgunluktan kösülmüş, bitkin düşmüştü. Cumartesi günleri Giritlilere tıraş etmek kolay iş değildi. Bugün pazardı. Bütün gün uyuması, dinlenmesi gerekirdi. Yarınki iş için güç biriktirmeliydi, gelecek hafta için. Şu pis adadaki kadar makaslarını güçsüz, usturalarını körleşmiş görmemişti ömründe. Şiralı berber bugün derin uykulara dalmıştı dinlenmek için. Birden uykusunda kızının feryatları çalınmıştı kulağına. Don gömlek yataktan fırlamıştı. Süpürge sapını kaptığı gibi kendisini dışarıda bulmuştu. ''Pis veletler!'' diye bağırdı elinden geldiğince sesini kalınlaştırarak. Süpürge sapını kaldırdı, kaldırdı ama kaldırmasıyla indirmesi bir oldu. Dört çocuğun arasında Kaptan Mihal'in oğlunu tanımıştı. ''Vay başıma gelen!'' diye söylendi. ''Çattık püsküllü belaya, aklını başına devşir fukara Paraskeva!'' Olduğu yerde durdu. Süpürge sapını sallayarak veletleri korkutmakla yetindi. Gidelim dedi Trasaki tayfasını peşinden sürükleyerek. Peşimden gelin. Berber Paraskeva'ya döndü. Ey Signor Paraskeva dedi. Çekil kapıdan da geçelim. Buyurun dedi şıralı berber süpürge sapını yere atarak. Dört korsan Paraskeva'nın önünden geçip gittiler başları dik. Başka sefer dedi Trasaki. O sıra ayağa kalkmış üstünü başına silken kıza bakarak hınçlı. Başka sefer bıçak da almamız gerek yanımıza. Tanrı öylesine ustaca düzenlemişti ki şu yukarı dünyanın işlerini. Haftanın 6 günü didişme, çıkarcılık, 7. günü Tanrı adına şükür, güzel yemekler, yan gel yat, huzur. Pazartesi sabahıydı. Çark yine hızlanmış, dünkü iyi insancıklar, yüreklerinde Tanrı korkusu olanlar, kaleli hemşeriler, depremi, Tanrı'yı unutmuşlar, alışverişlerine başlamışlardı azgın, birbirlerini yemeye. Altta kalanın canı çıksındı. Güneş doğmuş, nizamiyeler anahtarları alıp kalenin 3 kale kapısını açmışlardı. Dışarıdan köylüler şamatayla içeri dalmışlardı yüklü eşekleriyle. Liman kapısı da açılmıştı. Hamallar, kayıkçılar, tüccarlar limana inmişlerdi. Rıhtım yine insan uğultusuna boğulmuştu. Meydandaki gürültüden insanın kulakları sağır oluyor, çevredeki demirci dükkanlarında kıyametler kopuyordu. Tellal meydanın orta yerinde durmuştu. Ne sesti onunkisi mübarek, kampana sanki. Tam şu sıra kasap İsmail'in orada bir süt danası kesiliyordu lokum gibi. Geç kalan bulamayacaktı, davranındı. Büyük caddede sıra sıra yemenici, çizmeci dükkanları açıldı. Dükkan sahipleri yüksek iskemlelerine kuruldular. Falçatalarını alıp derileri kesmeye başladılar. Kalfalar, çıraklar tezgahlarını dışarı çıkarıyorlardı işe başlamak için. Onlar da işlerinin başına oturdular ama gözleri hep sokaktaydı. Kusurlunun biri, zararsız delinin biri görünse de hoşça vakit geçirselerdi azıcık sataşıp. Önce Kaptan Stefani sükun etti ağır aksak, eğri bastonuna dayanarak. Dostu Kaptan Yakumini'nin kayığının dün gece Şıra'dan gelip limana demirlediğini öğrenmiş, onu görmeye gidiyordu. Yunanistan'da neler olup bittiğini öğrenmek, yeni haberleri almak istiyordu. Kral ne alemdeydi? Enosis üstüne neler söyleniyordu? Girit Kurtuluş Komitesi de Şıra adasındaydı ama komitenin aklı fikri Girit'teydi. Para topluyor, silah, cephane, barut satın alıyor, kulakları kirişte bekliyordu. Yolu yok, Girit yeniden ayaklanacaktı. Kaptan Stefanis topallayarak limana iniyordu. Kucaklayacaktı dostunu, meyhanede oturacaklardı. Yeni haberler dinleyecekti ağzından. Bir yemenici ıslık çalıp işaret verdi. Tüm başlar doğrulup bakındılar ama yüzler hemen buruştu. Kim başa çıkabilirdi bu köpek balığı canavarla? Daha geçende kendisiyle alay etmeye yeltenen bir çırağı yakaladığı gibi pestile çevirmişti dayaktan. İt oğlu it diye gürlemişti. Ulan benimle alay ha? Bilir misin ulan it nasıl, neden, nerede bacağımı kırıp topal kaldığımı ha? patronu da çırağına sahip çıkamamıştı. Üstelik sesleniyordu. Hakkın var Kaptan Stefani. Girit'in Kaptan Miaulis'i sensin. Ünlü Amir Ali. Vur keretaya. Bakma gözünün yaşına. Aklı başına gelsin. Yemeniciler tıs. Gık diyemediler. Kaptan Stefanis rahatça gözden kayboldu. Sabah sabah çocuklar çetin cevize rastladık dedi kalfalardan biri. Kaptan liman yönünde gözden kaybolunca çetin ceviz adamın dişlerini kırar. Kalfa tam bunları derken karşıdan minnacık bastonu, kozmatikli kara bıyıkları, üç kat tabanlı papuçlarıyla cüce Harileos sökün etti. Bacakları eğri, dizleri yana dönüktü. Bastonuyla kaldırım taşlarına vuruyor, yeminiciler çarşısından geçiyordu. Ustalar ellerini göğüslerine koyup selama duruyorlardı. Önlerinden Kir Harileos'un her geçişinde kalililerin yüreğine korku ve saygı dolardı. İnsan değildi sanki, insanla şeytan karışımı bir yaratıktı. Korkunç masallardan sökün edip gelmişti şu cüce sanki. Çocuklar durup durup onu seyrederlerdi korkuyla. Altınlarını yerin dibinde saklayan bir iblisti, bir kötü ruhtu. Gizli kara güçlere kumanda ederdi. Uğursuz gözleri vardı. Üstüne dikilince insan sararıp solardı, engerek yılanı sokmuş gibi. Söylenene bakılırsa günün birinde Arhan Topula'nın bahçesinde çiçek açmış bir limon fidanına dikmiş de gözlerini, yaprakları buruşup kuruyuvermişti birden. Uğursuzun biri. Yemeniciler yine başlarını eğdiler. Kir Harileos geçip gözden kayboldu. Günümüz kıyak başlıyor çocuklar dedi yine kalfa. Bugün bize gülmek yok. Hani efendina, hani barba yani yerin dibine mi girdiler? Kıyak eşek tam lafın üstüne gelir diye fırladı içlerinden biri. Nah Barbayani geliyor. Herkes doğruldu. Baktılar. Meydanın orada sol elinde kar dolu sepeti, sağında güğümü, şerbetini satıyordu türkü söyleyerek pesten. Takkesiz güdük başı, zavallı acınacak yüzüyle Barbayani. Hemen herkes yerini aldı. Barbayani'nin sesini bastırmak için havlamaya, anırmaya başlayacaklar. Sonra da zavallıyı limon kabuğu yağmuruna tutacaklardı. Peşinden de sataşmalar. Soracaktı içlerinden biri. Lan karı, tüm çocuklarımız benden mi ha? Doğrusunu söyle. Korkma, bak ölüyorum işte. Başka bir Yemenici karşı kaldırımdan kadın sesini taklit ederek karşılık verecekti. Ya ölmezsen, ya ölüvermezsen. Ve tüm büyük cadde kahkahadan kırılacaktı. Ama kalfa ayağa kalkmıştı. Herkesin duyabileceği bir sesle "Çocuklar," dedi. "Bugün ona yeni bir oyun oynayalım. Geçerken hiç ses çıkarmayalım. Görmezlikten gelelim. Küplere binecek bak görürsünüz. Şaşıracak. Daha kıyak eğleneceğiz." "Tamam," diye karşılık verdiler Yemeniciler. "Ses yok." Barbayani yaklaşıyordu. Bağırıyor, sağa sola Yemenici dükkanlarına bakıyordu. Bir ara durakladı, bekledi. Ne oluyordu böyle? Allah Allah! Kimsecikler dönüp kendisine bakmıyordu. Kimsecikler ağzını açıp yuh çekmiyordu. Böylesine mi düşecekti? Köpek, it, eşek mi geçiyordu çarşıdan, yoksa Barbayani mi? Konuşun bire çocuklar, çatlatacaksınız insanı. Bana Barbayani derler, Barya yanayım ben. Hani limon kabuklarınız? Çıt yok. Herkes tezgahın üstüne eğilmiş, kimi derileri kesiyor, kimi iplik mumluyor, kimi bizleri daldırıyordu meşinlere, dikiyorlardı. Barbayani'yi bir korkudur aldı, gözlerini ovuşturdu. Yoksa düş mü görüyordu? Güğümünü, kar sepetini yere koydu. Allah aşkı için, İsa aşkı için diye bağırdı. Konuşun bire çocuklar, deli edeceksiniz beni. Bu maskaralığa, bu hakarete, bu bana reva gördüklerinize dayanamam. Ulan hani, hani nerede limon kabuklarınız be? Nafile, ne bir bakış ne bir söz. Barbayani yalvarmaya başladı. Acıyın bana çocuklar, öldüm mü ki de bana bakmıyorsunuz böyle? Ceset mi oldum be? Bakın, bakın, sağım, yaşıyorum işte. Bir söz edin bana da kendime geleyim. Boşuna, çevrede ölüm sessizliği. Müthiş bir korku girdi içine Barbayani'nin o anda. Sihirbazlık var ortada diye mırıldandı. Sihir yapıyorlar. Tüm yemeniciler ölmüş, ben de ölmüşüm. Ayacıklarım, yardım edin bana. Güğümünü, sepetini kaptığı gibi koşmaya başladı çıldırmışçasına. İşte o anda yemeniciler kahkahaları koyverdiler. Dükkan sahipleri yüksek iskemlelerinden inip karınlarını tutmaya başladılar. "Yaşa Barbayani, yaşa!" diye bağırdılar. Büyük cadde yerinden oynadı. Gürültü, sesler metropolitaneye dek ulaştı. Metropolit yatağından doğruldu, üşütmüştü, yatıyordu. Murçuflos vantuz çekmişti de şimdi sırtını ovuyordu rakıyla. "Bu ne gürültü böyle?" diye kulaklarını dikti. "Fırtına mı çıktı ne? Yoksa gene deprem mi oldu?" "Yemeniciler olacak muhterem peder. Zavallının biriyle alay ediyorlar, yuh çekiyorlardır," diye karşılık verdi Murçuflos öfkeli. "Utanma yok ki adamlarda. Dünya batıyor umurlarında mı? Durmadan kahkaha atsınlar. Sohbetimizi de yarıda kestiler uğursuzlar." Metropolit Rusya'dan, Kiev'den söz ediyordu. Kiev'de gençliğinde uzun yıllar kalmıştı. Arşimandrit'ti o zamanlar. Rusya'nın karlarından, altın yaldızlı kilise kubbelerinden söz ediyordu. Aziz ikonu dolu bir yeraltı kilisesinden. "Rusya var oldukça," diyordu, "hiç korkma. Ortodoksluk yaşayıp payidar olacaktır. İsa oraya sığındı şimdi. Gözlerimle gördüm kendisini. Kara kışın göbeğinde bir gece yarısıydı. Karlara batıyor, yürüyordu. Sırtında sığır derisinden bir kürk vardı. Ayaklarında uzun konçlu çizmeler, kalın eldivenler geçirmişti mübarek ellerine. Kapıları çalıyordu sıra sıra. Ama kimsecikler ona kapısını açmıyordu. Pencereden gördümdü kendisini. Merdivenleri dörder dörder inip kapıyı açtımdı. Ya İsa diye bağırdımdı. Birden ortadan kaybolduydu." Murçuflos istavros çıkardı. "Ben onu hiç görmedim," dedi şikayetçi. "Rusya'ya gidersen görürsün," diye karşılık verdi metropolit. Başını duvardan yana çevirdi. Uykusu gelmişti. Paşa da bugün mahmur uyanmıştı. 3 gündür kendisini iyi hissetmiyordu. Birden durup dururken ihtiyarlığın çöktüğünü sanmıştı. Öyle gelmişti. Geçende 3 kemerlerde paşa konağında çubuğunu içiyordu. Nizamiyeler meydanda davul, trompet çalıyorlardı. Onları dinlemeye gelen Rum kalabalığının içinde gözü kabarık saçlı, kiraz dudaklı bir kıza takılmıştı. Hoşlanmıştı, içi gitmişti. Seyisi Arap Süleyman'a dönmüştü. "Bir de şu kırmızılı Rum kızı kimin nesi? Beğendiniz mi paşa hazretleri? Kaleli değil, Kurusona köyünden. Geçen hafta çerçi kayan bisle nikahları kıyıldı. Duymuşluğunuz var mı bilmem. Güzel türkü söyler hani. Bırak şeytan götürsün. Namuslu bir karıya benzer kör olası." "Namusludur paşa hazretleri, namuslu. Koca Sıfakyalıdır." "Namuslu, namuslu," diye söyledi paşa dazlak başını sallayarak. "Namusludur çünkü ben yaşlandım, kocadım da ondan, bitti artık. Haksızlık edemedikten, istediğini öldüremedikten, istediğin kancıkla yatamadıktan sonra yaşamak nemize? Nerede kaldı benim paşalığım, Allah kahretsin? Nerede o eski güzel günler, o başka Rum ülkeleri? Dilediğim yeni evlilere celladımı yollardım. Verirdim eline bir mendil, içinde gelin için bir elma, güve için bir kurşun. Seçsinlerdi dileklerini. Sıkı mı kurşunu seçsinler, elmayı seçerlerdi elbet. Hemen o gece gelin huzurumda, süslü ve gözleri yaşlı. Ben isteyeyim de o gelmesin. Ama artık geçti benden, kocadım. Devletimiz de kocadı, yaşlandı. Burası da Girit, Allah kahretsin." Araba döndü. "Sen ne dersin Süleyman?" dedi, göz kırptı. "Görmemiş ol paşa hazretleri, burası Girit. Başımıza bela sarmayalım. Üzülme, sana Ermeni karısını getireyim mi?" Ermeni güzeli Marusya, büyük kalenin ünlülerindendi. Türkü bile yapmışlardı adına. Kocası kalın kemikli dangalağın biriydi. Meydanda dükkanı vardı. Bütün gün o deri havanının başında kahve döver, meydanı mis gibi kokuturdu. Havanda kahve dövmekten kolları kalınlaşmış, baldır gibi olmuştu. Elinde koca havaneliyle duvarları bile devirebilirdi. Karısı ince yapılı, kalın kalçalı, erken doğmuş kötü bir Ermeni kızıydı. Yürürken kıçını kıvırır, leş gibi kokardı. Kızana gelmiş dışı canavar gibi. Delikanlılar ta uzaklardan onun kokusunu alır, akşam üzerleri pervoladaki kulübesine giderlerdi. Karı kapının eşiğinde beklerdi, gömleğinin düğmeleri çözük, yanakları kıllı, üst dudağında terli bıyığı, öylece dururdu gülümseyerek. Geceleri kocası yorgun argın uyurken kadın kendi dükkanını açar, bol bol öpücük satardı. Kocasının yattığı bitişik odanın kapısını açık bırakırdı hep. Kocası horlarken yabancı erkeklerle yatmaktan hoşlanırdı. Türk, Rum, Ermeni, Yahudi. Hem yanı başındaki erkeğe sarılmak hem de korkudan tir tir titremekten pek hoşlanırdı. İşte paşanın canının sıkkın olduğu günlerde ya da vezirden azar işittiği zamanlarda Süleyman hemen koşar ona bu Ermeni karısını getirirdi. Ne can sıkıntısı ne vezir korkusu, hiçbir şey kalmazdı o zaman. Ermeni karısını getireyim mi sana diye sordu yeniden Arap Süleyman. Kadın istemiyorum diye gürledi paşa, iğrenerek tükürdü. Pis yaratıklar, bıktım usandım onlardan, 60 yıl 70 yıl başka bir şey yaptığım yok. İçini çekti. Kocadım galiba dedi. Osmanlı Devleti de kocadı. İkimizin de işi tamam. Adı neydi o karının? Garufalya. Geberesice, Salepçi Barbayani'ye haber sal. Konağa gelsin bu gece. Azıcık oyalanayım. Yüreğim kabardı bre Süleyman. Efendin o da gelsin. Çubuğunu çevirip bir taşa vurdu, boşalttı. Kötü zamanlar dedi. Kötü. Alçak sesle Süleyman duymasın diye, yanlışım varsa Allah beni affetsin. Galiba bizim Osmanlı Devleti tavşana döndü. Doldur şu çubuğu, yak, sesini kıs dedi Süleyman'a öfkeli. Bir süvari geçti sokaktan yaman, başındaki siyah mendili kaşlarının üstünde. Kısrağını kırbaçlayıp kuş gibi geçti gitti, Lazareto kapısından dışarı fırladı, kırlara. ''Kim bu gavurun dölü araboğlu?'' dedi paşa pirelenmiş. ''Ziyadesiyle efeleye vurdu işi gibime gelir. Nerede gördüm onu ben?'' Arap gözlerini açmış süvariye bakmıştı. Süvari kapıdan çıkmış kale bedenlerini fır dönüyordu. ''Aklın nerede senin?'' diye çubuğunu kaldırdı paşa. ''Soruma karşılık versene.'' ''Kim olacak paşa hazretleri?'' dedi Arap. ''Geçen yıl azarlamak için konağa çağırtmıştın ya, hani Nuri Bey'i dama atmıştı.'' Hani ağzını açıp da tek söz söylememişti. Hem de giderken merdivenin trabzanını sarsmıştı hırslı, söküp atacakmış gibi. Kaptan Mihal dedi paşa, sustu, düşünceli. Sonra da bak Süleyman dedi, bir gün seni şu meydanda, üç kemerlerde onun karşısına çıkaracağım, Müslümanların, Rumların önünde. Güreşeceksiniz ölesiye, yeneceksin onu, kurtulacağız, anladın mı? Koca Arap denize doğru baktı. Gözlerinin akı sararmış, kırmızı çizgilerle dolmuştu. Karşılık vermedi. Paşa işaret verdi. Davullar sustular. Gitmek üzere ayağa kalktı. Tekrar seyisine döndü. Koca Arap dedi, ondan çekiniyorsan eğer, şu gavurdan,